Efendim Erkam Radyo'da Merkez İnsan programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Geçen hafta başlamıştık programımıza. Bugün ikinci programımızda her zaman olduğu gibi ve olacağı gibi yardımcı doçent doktor Turgay Şirin de birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Bu haftada yine sizinle Merkez İnsan üzerine ve farklı konular üzerine konuşacağız. Ama ayağınızın tozuyla Ankara'dan geldiniz, bir eğitim seminerinden geldiniz. Bununla ilgili başlayalım dilerseniz. Ne üzerineydi eğitim? Buradan başlayalım, buyurun.
Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı bizi davet etmişti. Hamdolsun güzel bir program tertiplemişler. Malum olduğu üzere geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladı.
Evet.
Bu protokol kapsamında hastanelerde dini danışma ve rehberlik veya manevi bakım hizmetleri diyebileceğimiz bir çalışma başlatıyorlar. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı da bir pilot grup oluşturmuş. Bunlara, bu insanlara bu hizmeti uygulayacakları bölgelerde danışmanlık hizmetleri vermek üzere 5 haftalık bir program tertiplemişler. Bu kapsamda eğitim vermek üzere, evet, beni davet etmişlerdi. Bu dini danışmanlık konusunda çalışma yapan hocalarımızı, kıymetli hocalarımızı davet etmişlerdi. Biz de 2 gün orada eğitim verme fırsatımız oldu.
Evet, dini danışmanlık. Bunun üzerine konuşalım dilerseniz. Biraz açalım. Nedir dini danışmanlık?
Dini danışmanlık konusu ülkemizde şu anda son zamanlarda çok konuşulan ve zaten protokol de bu talep üzerine oluştu. Uygulanmaya başlayacak inşallah bir hizmet alanı. Dini danışmanlık ülkemizde yeni olmasına rağmen dünyada 1926'dan bu yana ve hatta 1900'lü yılların başından itibaren hastanelerde, hapishanelerde, kiliselerde din adamları tarafından verilen bir hizmet olarak bugün aktif bir şekilde kullanılmakta. Ama ülkemizde yeni teşekkül, evet, ediyor bu. Dini danışmanlık tanım itibariyle mümessil din adamlarının kendilerine başvuran veya sorunlarını, problemlerini dini bir alanla ilişkilendiren insanlara verdikleri ve bu danışmanlık hizmetini verirken de dini alanla psikolojik alanın teknik ve yöntemlerini birlikte kullandıkları bir danışmanlık, evet, alanı olarak tarif ediliyor. Yani mümessil din adamları tarafından dini yöntem ve tekniklerle psikolojik danışmanlık yöntem ve tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir danışmanlık disiplinidir diye dini danışmanlığı tarif edebiliriz.
Evet. Hocam, bu arada sizin bu konuyla ilgili bir kitabınız da yayımlanmış bulunmakta ve alanında bir ilki gerçekleştirmişsiniz. Dini Danışma ve Rehberlik adında bir kitabınız var. Burada İhsan modelini ve manevi danışmanlığı ele almışsınız. Bu kitaptan da bahsedelim dilerseniz.
Memnuniyetle.
Sonra devam edelim.
Memnuniyetle, sağ olun. Dini danışmanlık konusu ülkemizde aslında geleneksel olarak yüzlerce yıldır bizim topraklarımızda tasavvufi bir gelenekle kullanılıyor idi. Ama günümüz insanına hitap edecek bir noktaya gelmemişti henüz. Bunun için yeni çalışmalar yapılmalıydı. İnşallah literatürümüz henüz çok zayıf.
Evet.
Fakat din danışmanlık konusunda güzel bir çalışma heyecanı, şevki duyan çok fazla akademisyenimiz, araştırmacımız var şu anda. İnşallah bu artacak. Dini danışmanlık bence bu ülkenin dini karakterini yeniden inşa etmek adına,
evet,
inşallah sağlıklı, sıhhatli bir din anlayışı oluşturmak üzere dini danışmanların vereceği bir hizmet alanı olarak ben görüyorum. Yani dini danışmanlar bu ülkenin dini karakterini yeniden inşa edecek uzmanlar, evet, olarak görüyorum. Dini danışmanlık alanı her ne kadar yeni ise de aslında din hizmetlerinin içerisinde bir uygulama olarak zaten mevcut. Çünkü her din adamı doğal olarak bir danışmanlık göreviyle,
evet,
yüklü, sorumlu. dini din adamı bulunduğu her yerde zaten doğal danışmandır. Mesela bir imam düşünün.
Evet.
Köye gittiğinde oranın işte ölümde, sağlıkta, efendim doğumda, kavgada, evet, barışta her yerde direkt başvurulan, danışılan ve aranan insandır.
Evet.
Din adamı. Din görevlisinin zaten bir danışmanlık görevi var. Bu görevi yaparken daha sağlıklı, daha efendim günümüz dilini kullanarak ve modern teknikleri, yöntemleri ve modern psikoterapinin yöntem ve tekniklerini kullanmasını, evet, hedefliyor dini danışmanlık. Ama bu şu demek değil, dini danışmanlık her şeye müdahil olmuyor. Yani dini danışmanlığın alanı da belli, sınırları da belli. Bu kapsamda dini danışmanlık kendisine psikolojik anlamda bir psikotik bozuklukları kendisine hedef almıyor. Yani, evet, bu şu demek, normal insanlarla dini danışmanlar çalışır. Psikopatolojik olarak rahatsızlığı olan insanları sevk eder, yönlendirir. Ama problemini dinle ilişkilendiren insanların kendi inanç bütünlüğünü yakalamaları, sosyal uyumunu gerçekleştirmeleri, efendim ailede varsa bir problemi veya kendi hafif düzey kaygı, depresyon gibi problemlerde hafif düzeyli nevrotik rahatsızlıkları, evet, bir kısmı da buna girebilir. Burada dini inancını kişinin referans noktası alarak o inancı güçlendirme ve uyumunu, kişisel uyumunu ve ruh sağlığını yakalamasına eşlik etmeyi sağlar. Evet. Zaten biz de kitabımızda da bunu anlattık. Yani dini danışmanlık nedir, dünyada nasıl uygulanıyor, ülkemize nasıl getirebiliriz, bu işin bizcesi var mı sorusuna, hı hı, da,
evet,
bir,
evet,
cevap aradık ve bir model geliştirdik. Bu Türkiye'de de bir ilk oldu. Hatta yaptığımız araştırmalara göre dini danışmanlık literatüründe de bir ilk oldu. Yani hem Hristiyanlık hem İslam dünyası açısından bakarsak. Bu modelde modelin zeminine İslami ve tasavvufi terminoloji koyduk. Model yaklaşımı olarak psikoterapiyle birleştiği noktada bilişsel davranışçı psikoterapi yaklaşımını ile entegre ettik. Ve modelin kendisine özel bazı dini danışma ilke ve tekniklerini de tanımlayıp yeniden oluşturduk. Ve bunu kaygı bozukluğu olan hastalar üzerinde test ettik.
Evet.
Gene mesela değişik palyatif hastalar, kan kanseri veya kanser olan hastalar, hı-hı, efendim depresyon, obsesif kompulsiyon bozuklukları olan hastalar. Bunlar da test etme imkanımız da oldu. Bu aynı zamanda akademik bir çalışmaydı bizim. Doktora çalışmamızdı. Ama doktora çalışmasından sonra daha da geliştirerek 2 yıllık bir çalışmayla bu kitap ortaya çıktı. İhsan modelini geliştirirken biz yaklaşık 16 ülkede bu konuda araştırmalar yaptık.
16 ülke.
Evet. Yani Vatikan'dan tutun İtalya'nın her tarafından, kuzeyde İsveç, Stockholm'den, güneyde Cape Town'a kadar, efendim doğuda Singapur, Malezya'dan, hı hı, batıda Amerika'ya kadar, evet, hemen her yerde bu işin etkili yapıldığı yerlerde
bu örnekleri inceledik.
Örnekleri inceledik.
Evet.
Çünkü ilim müminin yitik malıdır.
Evet.
Yani görmemiz lazım. Yani her şeye aman bu işte bize uyar uymaz, vay şu zinhar haramdır, caiz, evet, değildir gibi yaklaşmamak lazım. Benim zaten malum geçen programda da söylemiştim. Bu konulardaki bakış açım, bir sistemi eleştireceksek, evet, önce savunacak kadar iyi biliyor olmak lazım.
Hı hı.
Oradaki modelleri inceledik. Ama benim hep hedefim kendi modelimizi üretmekti.
Evet.
İhsan modeli bu anlamda kendi modelimizdir. İhsan modeli 5 aşamalı bir danışmanlık modeli ve her bir aşamanın baş harflerinin aynı zamanda akrostiş bir ismini de oluşturuyor. Yani, evet, ihtiyaç belirleme aşamasının iyisi, hedef belirleme aşaması, stratejik müdahale planı, adımlama ve neticelendirme diyeceğimiz,
evet,
danışmanlık tekniği açısından 5 aşamanın her birinin baş harflerinden de oluşuyor. Böyle bir hoş tarafı da var. Ama tabii ihsan kavramı neredeyse belli başlı başına birkaç programlık bir konu.
Evet.
Ama bizim kadim bir kavramımız ihsan ve hedefi de ihsan şuuruna ulaşmaktır. Bir inanan bir insanın, bir Müslümanın hedefi ihsan şuuruna ulaşmaktır. Yani imanla başlayan ve ihsana ulaşmakla devam eden bir yolculuktur bu. Bu noktada ihsan kavramının bizde çok derin anlamlarda var. Zaten danışmanlık bir herhangi bir bozukluğun düzeltilmesi ise veya
evet,
önleyici bir hizmetse, hangi açıdan bakarsak bakalım, rehberlik etmekse, aslında günlük dilde ihsan kelimesinin bir anlamıyla eşleşiyor. İhsan kelimesi günlük dilde kullandığımızda aslında bağışlamak veya tamama ermesi, ikmale ermesi, ihsana ulaşması. Ha, ihsan oldu, muhsin oldu, tamamlandı gibi. Bu anlamda bakarsanız davranışın düzelmesi aslında davranışın ihsana ulaşması demektir.
Evet.
Efendim, kişinin iletişim bozukluğu varsa, bu iletişim bozukluğunu düzelttiyse iletişimi ihsana ulaşmış demektir. Kişilik yapısındaki problemler varsa, düzeldiyse kişiliği ihsana ulaşmış demektir. Yani ihsan şuurunu bu anlamda, ihsana ulaşmayı bu günlük dilde de kullansak, tasavvufi terminolojide kullansak, İslami bir danışmanlık modeli ise eğer hedeflenen, ihsan kavramı tam buna oturan bir kavram, evet, oldu. Günlük dilde de kullanabileceğimiz, ileri psikoterapi veya dini danışmanlık ilke ve yöntemleri açısından bakarsak ihsan modeli hakikaten kısa sürede bayağı bir ilgi gördü.
Evet,
hem akademik olarak kendini ispat etme yolunda gidiyor, hem de pratikte de çok güzel yol alıyor. Zaten biz Ankara'da da öğrencileri, yani dini danışmanlık yapacak, hastanelerde bu vazifeyi yapacak arkadaşlara da bu modeli öğrettik.
Evet.
Çok etkili oldu. Çok şükür onların ifadesiyle kafalarındaki birçok karışıklığı gidermiş oldu. Ve onların inşallah daha kaliteli hizmet yapmalarına da yardımcı olacak bir katkıda bulunmuşuzdur inşallah diye düşünüyorum.
Turgay Hocam, sadece hastanelere yönelik mi bu dini danışmanlık hizmeti şu anda gündemde olan, ya da mesela hapishanelerde, belki okullarda şu anda psikolojik rehberlik danışmanlık var ama bir dini danışmanlık mesela okullarda olabilir mi?
Evet.
Şu anda sadece hastaneler mi gündemde?
Şu andaki protokolde hastanelerde bu işin yapılması öngörülüyor.
Evet.
Bunun tabii çok büyük faydaları olacak. Ama dini danışmanlık aslında dini hizmetin veya insanın olduğu her yerde geçerlidir.
Evet, çok önemli bir nokta.
Avrupa'da bu böyle yapılıyor. Hı hı. Yani yurt dışında, Amerika'da da böyle. Okullarda, kiliselerde, ibadethanelerin,
evet,
hemen her yerinde. Hatta kendi bağımsız danışmanlık firmalarını açanlar da var. Böyle bürolarını açanlar da var.
Evet.
Oraya da gidebiliyorsunuz, dini danışmanlık bürolarına.
Özelleşmiş yani.
Özelleşmiş.
Evet.
Bugünkü psikologların veya işte hekimlerin açtığı özel, hı hı, bürolar gibi düşünelim. Böyle bu noktaya da gelmiş. Kişi problemini dini eğitim almış bir insanın çözebileceğine inanıyorsa dini danışmanlık bürosuna gidiyor.
Evet.
Ve ondan destek istiyor. Hatta psikiyatristler bile eğer hastası onlara göre klinik olarak anlamlı değilse, yani ilaç tedavisini gerektirmiyorsa ve problemini çok fazla dini alanla ilişkilendiriyorsa dini danışman çağırıyor.
Evet.
Birlikte konsültasyon yapıyorlar veya komple onlara yönlendiriyor. Hı hı. Bu artık oturmuş.
Evet.
Yurt dışında bir tartışma konusu olmaktan çıkmış.
Hı hı.
Pratik, topluma hizmet eden bir saha haline gelmiş. Zaten
evet,
Tanımlamalar da net yapılmış. Bizim ülkemizde de ben aslında buna uğraşıyorum. Yani dini danışmanlık konusu temelde din eğitimi almış insanların yapacağı,
evet,
şey.
Uzman kişileri.
Uzman, din eğitimi temelinin üzerine oturan psikoterapi,
evet,
eğitimi almış veya işte bu konuda özel eğitim almış insanların yapacağı bir alan. Sınırları belli bir alan.
Evet.
Bu açıdan mesela psikolojik danışmanlık camiasında veya psikiyatristlerden endişelenenler olmuştu. Yani aman psikoterapi seanslarını başka bir yere mi çeviriyorlar falan filan gibi şeyler vardı. Bu pratik bir alandır. Dünyada uygulanıyor. Türkiye'de,
evet,
de toplumdan bir talep var. Ama bu dini danışmanların tutup da psikologluk yapacağı anlamına gelmiyor.
Evet.
Din hizmetlerini verirken veya kişilerin sosyal uyumlarına veya davranış bütünlüğünü yakalamalarına yönelik dini yöntem ve teknikleri de faydalı bir araç olarak kullanan uzmanlar, özel eğitim,
evet,
almaları gerekiyor. Ülkemizde de Samsun 19 Mayıs'ta Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde dini danışma ve rehberlik tesis yüksek lisans programları açıldı. Bu da çok güzel bir gelişme oldu. İnşallah ileride de belki bu bir ana bilim dalı veya bir başlı başına bir fakülte bile haline bile gelebilir toplumun talebine göre. Ve buradan mezun olanlar hapishanelerde, sadece hastane değil, hapishane, belki de ileride ibadethanelerde, yani imamlarımıza da, din adamlarımıza da bu eğitim verilecek belki.
Evet.
Ve her yerde insanlar bu hizmete ulaşabilecekler. Gene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile inşaat ve rehberlik büroları var. Hemen her ilde açıldı şu anda. O bürolarda da gene belki bu hizmetler verilecek. Evet. Yani insanımızın din hizmetlerini, aldığı din hizmetleri farklı bir boyuta ulaşmış olacak. Bu çok güzel bir şey. Düşünsenize şimdi din adamı algısı değişecek.
Evet.
Yani imam algısı ne yazık ki bu filmlerde, televizyonlarda biliyorsunuz negatif oluşturulmuştu. Ama düşünün, bir imam düşünün ki din eğitimi almış. Hatta ilahiyat düzeyinde din eğitimi almış.
Evet.
Üzerine dini danışmanlık eğitimi almış. Yani psikopatoloji biliyor, psikoterapi biliyor, ileri iletişim tekniklerini biliyor. Kendisine yaklaşan insanlara adeta bir psikolog edasıyla yaklaşıyor ve onları sağlıklı yönlendiriyor. Efendim, günlük hayatı sadece dini konularda değil, bu inancını günlük hayatında nasıl kullanacağına rehberlik ediyor. İşte bu din adamının aslında doğal görev olarak başta söylediğimiz danışmanlık görevini daha da güzel yerine getirmesini sağlayacak bir araç. Bu açıdan Türkiye'deki, ülkemizdeki ve hatta bu diğer İslam ülkelerinde de bir örnek olacak. Diğer İslam ülkelerinde de yani din algısının, din adamı algısının düzelmesine, din hizmetlerinin caminin dışına çıkmasına, toplumun hemen her kesiminde insanların hizmetine sunulmasında bir araç ve bir yol olacak dini danışmanlık.
Evet.
Ben böyle görüyorum.
Evet.
Bu da ilk adım. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hastanelerde attığı bu adım çok büyük bir adım. Ve düşünün, belki de bu şu anda hastanelerde doktorlarımıza yapılan saldırıları bile belki önleyecek.
Kesinlikle evet.
Yani
bugün de evet doktorlara yönelik şiddetin konuşulduğu günlerde maalesef hakikaten önemli bir tespitte bulundunuz şimdi. Bu tür saldırı davranışlarını da mutlaka olumlu yönde etkileyecektir azalması noktasında.
Kesinlikle. Düşünün, hastane insanların Allah uğratmasın tabii gene. Ama hepimizin iyi kötü uğradığı veya yakınımızın ağır hastalıktan hafif hastalığa kadar gittiği mekanlar. Bu mekanlarda insan gerçekten kendini aciz hissediyor.
Evet.
Benim oğlum 5 yaşında bademcik ameliyatı olmuştu. Kendimi çok aciz hissetmiştim ve hakikaten yanıma gelen insanları böyle sarılıp öpesim geliyordu. Yani hasta ziyaretinin ne kadar önemli olduğunu o zaman daha iyi anlamıştım. Çünkü insan yavrusunu şimdi emanet ediyorsun. Ameliyat olacak. İşte nark belki doktorlar için basit bir şey ama bizim için çok önemli.
Evet.
İlk defa yaşıyorsunuz. Bunun daha ileri vakaları var. Lösemi hastası olan çocuklar, çocuğu olanlar, kanser hastası olanlar, hatta kanserin ileri düzeyde artık böyle bakıma muhtaç palyatif hastalar dediğimiz boyuta gelmişler var. Şimdi burada hem hasta hem hasta yakınlarının gerçekten ciddi desteğe ihtiyaç olduğu aşamalar.
Evet, ne tür destekler bunlar? Nasıl sıralayabiliriz?
Bu destekleri iki türlü sıralayabiliriz. Bunlardan birincisi, diyelim ki iyileşmeye müsait olan, tabii tıbbi açıdan düşündüğünüzde bazı hastalar var ki artık ileri düzeyde tıbbi açıdan hiçbir çaresi kalmamış. Diyelim ki bitkisel hayata girmiş veya şuuru kapalı yatıyor veya ne bileyim ileri boyutta artık doktorlar neredeyse ömür biçtiği hastalıklar var. Bu hastalıklara başka bir yaklaşım. İyileşmeye yönelik hastalıklara başka bir yaklaşım gösteriyoruz. Yani ben şöyle bir örnek anlatayım. Stockholm'de incelemelerde bulunurken hastanede dini danışman bir İsveçli yaşlı bir hanım, artık palyatif bölümde kanserin son aşamasına gelmiş. Doktorlar ümitlerini kesmişler ve ölümünü bekliyorlar. Çok ağrıları var. Ben de gözlemciyim. Dini danışman dediğimiz kişi yanına geldi. Ona bir şeyler söyledi. Elini tuttu. İşte birlikte dua edelim mi dedi. Kadıncağız memnun oldu tabii. Sonra birlikte dua ettiler. Ona bir takım telkinlerde bulundu. Bunun sonucunda kadıncağız şöyle bir şey söyledi. Hiç unutmam. Artık rahatça ölebilirim dedi.
Evet.
Şimdi bu çok muhteşem bir ifadeydi. Beni çok etkiledi. İşte bu desteğin ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Şimdi bu bizim gibi hak dinin yolcuları için
evet.
Çok daha büyük bir anlamı var. Hastaya verilecek manevi destek duadır. Evet. Dua almaya vesiledir ve büyük bir hizmettir. Ve inanın hem hasta yakınlarının hem hastanın iyileşmesine, bununla ilgili araştırmalar var. Hastaların, manevi destek gören hastaların daha çabuk iyileştiğine dair din psikolojisi alanında çok fazla şu anda literatürde araştırmalar var. Bu araştırmaların da ışığında hastalara yapılacak dini danışmanlık hizmeti aslında çok bilimsel, çok faydalı, toplumun faydasına olacak bir hizmet olacak. Dini danışmanlar hastanelerde bu hizmetleri en etkili, efektif bir şekilde yerine getirecekler inşallah. Kimisine efendim ölmüşse ölüm sonrası görevlerini yerine getirecekler.
Evet, evet.
Efendim dini hizmetlerini verecekler. Ölmek üzere olanlara gene telkinlerini verecekler.
Evet.
Efendim sadece ölüm görevlisi olarak düşünülmesin. Yaşatmak için var dini danışman.
Evet, çok önemli.
Çok önemli. Yani ben inşallah sanıyorum araya gideceğiz aradan sonra.
Evet.
Kendi bir tecrübemi anlatacağım. Kan kanseri hastasıyla yaptığımız şeyi. O orada mesela kan kanserini yendi hasta. Yani dini danışmanlık yaşatan, var eden bir hizmettir. Herkesin aklına geldiğin bazı muhalif kesimler işte dini danışmanı başında gören ölüyorum mu filan der diye eleştirilerde bulunuyor. Dünyada da böyle değil, Türkiye'de de böyle olmayacak.
Evet.
Dini danışmanlar gayet modern giyinmiş. Efendim eğitimini almış.
Donanımlı. Evet.
Nasıl yaklaşacağını bilen. Psikolojinin modern yöntemleriyle dini yöntem ve teknikleri haiz. Gerçekten örnek alınacak insanlar olacak. İnşallah ileride bunu da göreceğiz.
İnşallah. Hocam dediğiniz gibi aramızı verelim. Akabinde devam edeceğiz. Değerli gençler, Merkez İnsan programında Erkam Radyo'da birlikteliğimize devam edeceğiz. Yardımcı doçent doktor Turgay Şirin'le tekrar kısa bir aranın ardından burada olacağız. Efendim tekrar merhaba. Erkam Radyo'da Merkez İnsan programındayız. Yardımcı doçent doktor Turgay Şirin'le birlikteyiz. Bu arada hemen bir duyurumuzu da yapalım. merkezinsan@erkamradyo.com internet adresinden, e-posta adresinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Turgay Hocam bu konudaki sorularınızı da cevaplandıracaktır. Programımızda interaktif bir şekilde sizlerden de mesaj bekliyoruz, soru bekliyoruz. Hocam araya gitmeden önce bir hatıranızdan bahsedecektiniz. Evet. Bir kan kanseri hastasıyla yaptığınız bir mülakat zannedersem.
Evet.
Buradan devam edelim dilerseniz.
Başım üzerine. Dini danışmanlık uygulamalarının ne kadar etkili sonuçlar doğurduğuna güzel bir hatıradır. Hatta bunu bilimsel olarak bir makaleye de dönüştürüp vaka analizi olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Bir dostumuz idi. Kan kanseri olduğunu ben öğrenmiştim. Evine ziyaretine gittim. İşte gerçekten tabii Allah kimsenin başına vermesin. Üzücü bir durumdu. Zorlanıyordu kişi. İşte kan kanseri düşünün. Tehlikeli bir hastalık. Daha 30'lu yaşlardasınız. 2 tane erkek çocuğu vardı. 7'li yaşlar, 6'lı yaşlar.
Evet.
Ve yani ölümü hissettiğiniz bir hastalık. Allah göstermesin. Ve danışanımız diyelim. Ben ona destek vermeyi kabul ettik. Yani dedik ki biz gönüllü olduk. Dedik ki yani biz destek olmamız lazım. Hatta o zaman doktora çalışmamızı da yapıyorduk. Yani bizim için de örnek bir uygulama olur bu. kabrinde ama yürekten, gönülden dostluğumuzu da kendimize destek alarak danışmanlık çalışmasına başladık. Bu uygulamalara başladık. Ve bu vakada danışan problemini genellikle dini alanlarla ilişkilendiriyordu. Aynen dini danışmanlıkta olduğu gibi. Yani düşünün ki işte geçmişte yapmış olduğu hatalardan kaynaklı olduğunu veya efendim kendisi bir yerde din görevliliği yapıyordu. Oradan ayrılıp başka bir kuruma, özel sektöre geçmişti. Efendim mesela diyordu ki işte oradan ayrıldığım için mi acaba bu başıma geldi? Acaba din görevliliğini bırakmamalı mıydım?
Evet.
Veya işte geçmişte gençliğimizde yapmış olduğumuz şeyler veya ibadetimi tam yapamadığım için mi vesaire. İnsanı bunlar tabii bir yerde hücum ediyor zihnine. Ve özellikle de kemoterapi seansları sonrasında böyle anksiyete krizleri geçiriyordu. Zor bir dönem. Biz çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda tabii psikoterapi yaklaşımı olarak bilişsel, özellikle bilişsel ve davranışçı psikoterapiyi birlikte kullanarak dini danışma ilke ve tekniklerini de buna ekledik. Ve zaten İhsan modelinin ilk çalışmalarıydı. Ve şöyle bir hatıra oldu bizde. Belli bir zemine getirince dini danışmanlıkta Kur'an okuma bir teknik olarak kullanılıyor.
Evet.
Ama Kur'an okumayı biz anladığımız anlamda okumuyoruz da danışmanlık stratejisi içerisinde hazırlayarak belli bir noktada etkileyici bir araç olarak kullanıyoruz.
Evet.
Buna yurt dışında Bible reading falan diyor şeyler. Batılı dini danışmanlar. Yani kutsal kitap okumaları falan gibi. Ama ben bu hatırada Kur'an okumanın ne demek olduğunu ve Kur'an'ın nasıl şifa verdiğini bir kere daha keşfetmiş oldum. Bu açıdan dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı uygun görüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim birçok yerinde şifadır.
Evet.
Yeşfihi ve şifaun gibi isimler var.
Evet.
İfadeler var. Şifa nasıl bir şifa? Kur'an nasıl şifa olur? Kur'an okumak nasıl şifa verir? İşte onu belki dinleyenler farklı bir açıdan görme imkanı bulacaklar. Ben öyle gördüm çünkü.
Evet.
Çok etkileyici bir hatıradır benim için. Bir noktada zannediyorum 6. seans falan. Biz Kur'an-ı Kerim'deki Eyüp peygamberin bu biliyorsunuz malum Eyüp peygamberin hastalığı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ve bu hastalık öyle bir boyuta ulaşıyor ki vücudun her tarafında yaralar çıkıyor.
Evet.
İnsanlar artık onu terk ediyorlar. Hatta tefsirlerde onun bir mağaraya terk edildiği falan söyleniyor. Çocukları vefat ediyor. Parası, pulu kalmıyor. Yani eşini, işini, aşını, her şeyini kaybediyor tabiri caizse.
Evet.
Ve her tarafında yaralar çıkıyor. Sadece dilinde ve kalbinde çıkmadığı söyleniyordu. Dilinde de çıkınca Eyüp peygamber bir dua yapıyor ve diyor ki ya Rabbi ben artık seni sana layık bir şekilde tesbih edemez oldum. Diye nidada bulunuyor ve onu tesbih etmek adına kendisine şifa vermesini istiyor. O zamana kadar büyük bir sabır gösteriyor.
Evet.
Bu ayetleri yani bu hadisenin okunduğu ayetleri anlatıldığı ayetleri okuyunca Arapçasında ve sonrasında mealinden okur iken bir anda danışanda bir hal oldu. Böyle bir efendim buna psikoterapide katarsis, baca temizliği falan denir. Doğru yerlere dokunduğunuzda kişide bir deşarj, bir boşalma olur. Bir şok hali, bir etkilenme, bir ağlama, hüzünlenme hali böyle bir şekilden şekile girme ve sonrasında tabii biz o zaman gözlemliyoruz, müdahale etmiyoruz. Sonrasında dedi ki hocam bana bu ayetler yeniden indi dedi.
Evet.
Bu muhteşem bir ifade. Ben neyi kastettiğini biraz daha iyi anlatır mısınız dediğimde hocam ben bu ayetleri daha önce de okudum. Ama bu hazırlık sürecinden sonra şu noktada bunlar okununca sanki bana vahiy yeniden inmiş gibi oldu.
Evet.
Bu ayetler direkt bana inmiş gibi oldu. Hatta ben Hazreti Peygamber'in vahiy indiğinde şekilden şekile girmesini, efendim bana bir hal oluyor, işte Efendimiz'e olan haller var vahiy geldiğinde, hı hı, çok yoruluyormuş. Onun ne olduğunu biraz ucundan hissettim dedi. Ve dedi ki, ben dedi bu ayetlerden şunu anladım. Eyüp peygamber kansermiş dedi. Yani farklı bir bakış açısı.
Evet.
Hatta dedi onda dedi kanserin her türlüsü varmış. Bana sorarsanız dedi.
Evet.
Cilt kanseri, ne bileyim, metastaz yapmış, oraya ulaşmış, buraya ulaşmış. Ve dedi o dedi buna rağmen sabretmiş ve dilinde çıkınca gene ona tesbih etmek için şifa istemiş. Ben buradan anladım ki dedi, ben yanlış istiyormuş.
Evet.
Ben kendim için istiyormuşum, çocuklarım için istiyormuşum. Ama Eyüp peygamber Allah'a ibadet etmek ve kul olmak için istemiş.
Evet.
Ben buradan anladım ki ben yanlış istiyormuşum. Allah bu ayetleri bugün bana kalbime indirerek bana ilham verdi. Vahiy bana yeniden indi. Ben bugünden itibaren artık bunun benim için bir aslında temizlenme vesilesi olduğunu anladım. Ve Kur'an-ı Kerim'de Eyüp peygamberle ilgili o ayetlerde deniyordu ki şifa veriliyor, sonra duası kabul oluyor. Ve misliyle verdik diyor her şeyi geri.
Evet.
Hatta ömrü de iki katı, hı-hı, belki misliyle uzadı. Buradan yorumla dedi ki belki bu süreç benim için, ben ölüme giden bir süreç olarak düşünüyordum ama eğer niyetimi, duamı, kalbimi Eyüp peygamberinki gibi yapabilirsem o zaman belki misliyle ömrüm de uzayacak.
Evet.
Belki misliyle hizmetim de artacak. Belki misliyle birçok şey düzelecek. Allah bana bunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'e bunu boşuna koymamış dedi.
Evet.
Ve ben buradan anladım ki mesela bir danışmanın en sevdiğim yönü her danışandan bir şey öğrenmektir. Yani bana
öğrettiğiniz kadar öğrenmek.
Kesinlikle. Bana bazen soruyorlardı, mesleğiniz nedir? Ben profesyonel öğrenciyim diyordum.
Evet.
Çünkü bizim iş sürekli öğrenme üzerine kurulu. Ve oradan o heyecanla gitti danışanımız. Hı hı. 3 ay sonra geri döndüğünde kan kanserini yendiğine dair raporla döndü.
Ne mutlu. Evet.
Bu hatıra, bu bir senelik bir meseledir.
Yakın
bir mesele. Evet. Halen takip süreci devam ediyoruz. Hayatına, normal hayatına döndü. Hatta diğer insanlardan daha sağlıklı hastalıkları atlatıyor. Elhamdülillah birçok şey düzene girdi. Misliyle hakikaten verilme yoluna girdi.
Evet, evet.
Şimdi işte ben bunun üzerine diyorum ki işte Kur'an okumak nasıl olduğunu burada öğrendim ben bir kere daha. Yani eskiden hatırlarsınız işte okuduktan dinlediklerinizde şu hastalığa şu dua okumak, şuna şu, hı-hı, okumak, ama okumak aslında okuyup üflemek değilmiş. Yani okuyup üflemenin de mutlaka belki etkileri vardır. Ama Kur'an okumanın kişinin hastalığına uygun ayetleri belli bir zeminde kişiyi hazırlayıp onun anladığı dilde hem ayetin de Arapçasından,
evet,
hem de asıl mealini okuduğunuzda, hı-hı, kişide bir etki oluşturuyor. Ve o zaman kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak, hem patolojik hem psikopatolojik olarak olumlu yönde tetikliyor ve etkiliyor.
Evet.
Organik olarak değişikliklere de sebep oluyor. Hı hı. Bunun örneği deminki vakadır.
Evet.
Bunun gibi çok vakalar da vardır ama belki işte böyle yayınlanmıyordur veya söylenmiyordur. Günlük dilde, günlük hayatta insanların çoğu Kur'an'ın bu şifa yönleriyle karşılaşıyorlar. Ama Kur'an okumanın ne demek olduğunu, nasıl şifa olduğunu en iyi anlatan vakalardan birisi bu vakaydı.
Evet.
Bu hatıra dini danışmanlığın toplumda aslında işte demin aradan önce söylediğimiz gibi var eden bir hizmet, yaşatan bir hizmet,
evet,
destekleyici bir hizmet olduğunu gösteriyor. Korkulacak bir alan değildir. Tam
evet,
tersi sıkıca sarılıp desteklenmesi gereken bir şeydir.
Evet.
Devlet eliyle, bilen kişiler, hı hı, vasıtasıyla inşallah bu hizmet yayılacak. Hastanedeki dini danışmanlık konusundan,
evet,
buraya geldik. İnşallah hastanelerde de işte dini danışmanlar hem hastalara hem hasta yakınlarına ve belki ileride kabulü ve kendini kabullenmesiyle birlikte belki doktorlar bile gelip bu hizmetten istifade etmek isteyecekler. Ve çok faydalı bir alan olacağını düşünüyorum. Özellikle İşte. Bizim toplumumuzda, yani dindar muhafazakar toplumlarda çok büyük hizmetler göreceğine inanıyorum. Doğru ve bilinçli evet. yapılırsa bunu, bu açıdan da bizim kitabımız hamdolsun Allah nasip etti. Destekleyici ve literatürün oluşması açısından evet. güzel bir şey oluşturdu. İnşallah ben bu kitabı yazarken yeni araştırmaların da yapılmasını teşvik etmek için aslında niyetim
evet.
oydu.
Evet.
Biz bir model iyi kötü oluşturduk ama inşallah daha iyi çalışmalar bu modelin uygulanıp test edilmesiyle birlikte daha insanlara cesaret verir.
Evet.
Yeni araştırmalar, yeni yayınlar, yeni kitaplar inşallah çıkar. Hatta yakın zamanda inşallah ilerleyen dönemlerde netleşince müjdesini vereceğim ama önümüzdeki dönemlerde Uluslararası Dini Danışmanlık'la ilgili bir sempozyumda tertip evet, edilmesi evet, planlanıyor İstanbul'da. Buraya da alanda uzmanlar çağrılacak yurt dışından, yurt içinden ve oradaki bildiriler de kitaplaştırılarak inşallah Türkiye'de literatür desteklenecek diye düşünüyorum. Allah izin
evet,
verirse.
İnşallah. Şimdi hocam arz ettiğiniz gibi bu alanda gerçekten de bir boşluk var ve bir ihtiyaç var. Aslında bize yabancı bir şey değil dini danışmanlık. İnsanın kendinde uyguladığı bir şey aslında. Sabrıyla, sebatıyla, tevekkülüyle, Allah'a sığınmasıyla değil mi? Şunu sormak istiyorum. 16 ülkeyi gezdiğinizi söylediniz bu konuyla ilgili ve Batı'da, diğer ülkelerde yıllardır uygulana gelen bir çalışma bu dini danışmanlık. Ama bize neden geç geldi? Tabii bu soruyu sorarken de bir başka soruyu da sorayım. Acaba bir 15 yıl önce dini danışmanlık Türkiye'de uygulanmaya kalksaydı ne olurdu?
Doğru söylüyorsun. Aslında böyle bir girişim de olmuş.
Evet.
1995'te hastanelerde dini danışmanlık çalışmaları yapılmaya çalışılmış. Ama o dönemde gerek doktorların doktorlara atfediliyor ama ben aslında çok ihtimal vermiyorum. O dönemin konjonktürel yapısı evet, 95'li evet. yıllar, 98'li yıllar biliyorsunuz. Malum süreçler 28 Şubatları falan vardı.
Evet.
Hastanelerden bu hizmet o dönemin Danıştay kararıyla kaldırılmış.
Evet.
Yani bir 6 ay falan yapılabilmiş. Sonra kaldırılmış. Ama şu anki konjonktür halktan gelen talep.
Evet.
Bu noktada yoğun. Diyanet İşleri Başkanlığı aslında hali hazırda özellikle hapishanelerde hapishane vaizliği diye
evet.
bir uygulama ile hapishanelerde bu hizmeti yürütüyorlar. Çok büyük de bir destek görüyor. Hatta Adalet Bakanlığı neredeyse hapishanelerde veya ceza infaz kurumlarında artık vazgeçilmez bir hizmet haline gelmiş bu hizmet.
Evet.
Hastanelerde de inşallah bu noktaya gelecek. Bize geç gelmesinin tabii sebepleri var. Yani siyasi yapı,
evet.
Türkiye'deki korkular, ne yazık evet. ki özgürleşememek bu noktada biraz geciktirmiş. Ama bu şu demek değil ki, ben her zaman söylüyorum. Geçen programda kişisel gelişimle ilgili de söylemiştik. Biz hazine sandığı üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz diye. Ben şuna inanıyorum. Biz hakikaten inanıyorum değil böyle. Çok köklü ve güçlü bir medeniyetin çocuklarıyız.
Evet.
Psikoloji, psikoterapi ve dini danışmanlık bu ikisinin birleştiği bir alan olması hasebiyle çok hızlı ve güzel bir şekilde ülkede yayılacağını düşünüyorum. Halktan böyle bir talep var. Yoğun bir talep var. Aile İnşaat ve Rehberlik Bürolarına talepler bunu gösteriyor.
Evet.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Belki bu hizmet yurt dışında uygulandığı gibi gene Türkiye'de sosyal hizmet kurumlarında da uygulanacak. İşte çocuk ESGM kurumları,
evet.
hastalar, yaşlılar. Yani bunun kimseye bir zararı yok. Tam tersi faydası var.
Yaşatmak üzerine dediniz
evet.
ya az önce, önemli bir noktaydı.
Evet. Var evet. etme ve yaşatma evet. üzerine kurulu bir hizmettir dini danışmanlık.
Evet, şimdi işte algı bu... Dini danışmanlığa karşı çıkanların argümanı, işte hoca görünce hemen ölüm aklılarına evet. geliyor dediniz ya. İşte bir zamanlarda hastanelerimizin ismi şifahaneymiş.
Evet.
Maalesef o da hastahane olunca
evet.
içerisi hastalarla doluyor. Böyle bir algı da var.
Yani algı yönetimi çok önemli.
Evet.
Hep bugünlerde de çok konuşuluyor biliyorsunuz algı yönetimi, algı
evet.
yönetimi diye, ama bir hatırayı aklıma getirdi.
Buyurun lütfen.
yurt dışında Cape Town'dayız. Böyle bir şeye gittik, programa. Bir kapalı spor salonu, yaklaşık 15 bin kişilik bir salon. Hınca hınç dolu. Sahnede bir ben stand-upçı zannettim. Stand-up evet. uzmanı zannettim. Sanatkar gibi zannettim. Çok iyi giyimli. Adeta Hollywood yıldızları gibi bir erkek. Model gibi evet. düşünün. Kulağında kulaklık. Böyle bir şov hitapta bulunuyor. Hitapta bulunurken salonun bazen ağlatıyor. Bazen elleri havaya kaldırıyor, dua ettiriyor. Bazen güldürüyor, bazen hüzünlendiriyor. Sahnede bir oraya bir buraya böyle beden dilini çok etkili kullanıyor. Sesini çok etkili kullanıyor. Sonradan ben bunu hani özel bir program, bir işte tiyatrocu veya bir sanatçının yaptığı bir program olarak düşünürken meğer o sahnedeki bir din adamıymış. Din görevlisi. Yani bizim imam düşünün.
Evet.
Ve bir vaaz usulü olarak bunu yapıyorlarmış. Şimdi vaaz olarak düşünün, yani bu böyle bir 15 bin kişi toplanmış böyle hınca hınç ve karşısında din adamı kıyafetiyle birisi yok. Yani gayet güzel giyimli ve bütün sahne tekniklerini çok iyi kullanan birisi vardı. Şimdi bizde de işte o görünce ölümü hatırlatacak şeklinde değil de inşallah.
Evet.
Kıyafetiyle, duruşuyla, eğitimiyle destekleyecek ve yaşatacak uzmanlar olacak.
Evet, kaliteli yani, bir de kaliteli aynen. yaşatacak.
Yani. Yani günümüzün aslında hepimizin istediği din adamı profilinin bir versiyonunu burada evet. görmüş olacağız. İnşallah bu her kesiminde bence ben ona inanıyorum destekleyeceği. Hatta bu fikren zikren bu işe inanmayanların bile ya kardeşim ben inanmıyorum ama bu çok faydalı bir hizmet diyeceği evet. bir alana geleceğini düşünüyorum evet. bu işin.
Bir de bu son noktada zaten insanların o çaresiz kaldığı anda sığınacakları bir liman gibi görülebilir zaten bu. Yani başka çare kalmamış artık. Bir de bu denensin şeklinde. Bunlar da istiyorlar zaten. Hem hasta yakınları hem hastalar zaten. Bu yönde de talepleri var olduğuna inanıyorum.
Değil kesinlikle mi? Zaten buna istinaden protokol yapıldı. Hı-hı. Siyasi bir karar değil aslında. Evet. Toplumun da buna yönelik talepleri var. Hatta Anadolu'da bizim de yaptığımız incelemelerde insanlar şöyle söylüyorlardı. Ya hastalarımız burada efendim hatta vefat eden hastalarımız var. Başında Kur'an okuyacak bir kimse yok kardeşim.
Evet, evet.
Yok mu devletimizin böyle şeyleri diyen çok insan da vardı.
Hı hı.
Ama devletimiz yani çok şükür daha ileriye götürerek yani evet. başında Kur'an okuyandan öte yaşatan, destekleyen, danışmanlık eden, rehberlik eden bir boyut ve vizyonla bu işe yaklaştı çok şükür. Bu bizim hayalimizdi. Ben 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda bunları söylerken bize gülüyorlardı.
Evet.
Yani hocam yani işte dini danışmanlık, yani dinle psikoloji yan yana gelir mi? İşte hiç alakası var mı?
Evet.
Onlar bu ülkede ütopya. Yani ilk başta bunlar buna karşı çıkılır. Efendim şöyle yapılır, böyle yapılır deniyordu. Biz de ya bakın buna ihtiyaç var. Yani dünyada modern toplumlar da bunu kullanıyorlar falan derdik. Ama inandıramazdık. Çok şükür evet. bugün o noktaya geldi. Ve yeni bir hizmet sahası olarak, yeni bir alan olarak güncele tutmuş, günceli yakalamış ve umut vaat eden bir alan olarak dini danışmanlık,
evet.
hastanelerde, ceza infaz kurumlarında, sosyal hizmet kurumlarında, hatta ileride ümit ediyorum ki külliye mantığına evet, dönerek evet. ibadethanelerde yani camilerde efendim hatta cemaatin kendi evlerinde insanlara yurt dışında öyleydi. Mesela kilise papazı evde çiftler kavga eder, papazı davet eder, onlara evlerinde danışmanlık yapar.
Evet.
Yani doğumda, ölümde, kavgada, her yerde. Yani din ile ilgili olan her yerde dini danışman aslında her kesimin hatta dini inancı olmayanların bile yani ben inanmıyorum Allah'a diyenlerin bile
evet.
yurt dışında onu da gördüm ben.
Son noktada.
Yani ben ateistim Ama mesela geliyordu dini danışman, diyordu ki kişiye siz dua birlikte dua edelim mi? Adam diyordu ki ben ateistim ama siz dua etmeniz beni rahatlatıyor diyordu.
Evet.
Yani o yüzden dedim ben ateistim diyen bile belki Türkiye'de bu şeyi destekleyeceğini düşünüyorum. Evet. Yani yurt dışında bunun örneklerini gördük. Destekleyecek ve din hizmetlerindeki algı, çünkü bu algıya çok ihtiyacımız var. Etrafımız yanıyor. Yani düşünün IŞİD bile. Yani dini algı yeniden şekillenmeli.
Evet.
Yani düzgün bir mecraya oturtulmalı. Yani İslam algısı savaştan, terörden, kavgadan uzaklaştırılmalı. İşte bunu uzaklaştıracak bir mecradır dini danışmanlık.
Çok güzel. Evet.
İnsanları şefkatle, merhametle, bilinçli, düzenli bir şekilde kucaklayacak. Onlara rehberlik edecek. Hem patolojik durumları iyileştirecek hem de önleyici bir hizmet olarak dini danışma, evet, rehberlik ve yeni bir bireysel danışmanlık mesleği olarak,
evet,
Türkiye'de gelişecek diye, evet, düşünüyorum.
İnşallah hayatın her alanına yayılır. Siz de öncülük ediyorsunuz. Gerçekten de çok isabetli bir karar ve adım olmuş. Bu arada kitabınızı da hemen bir kez daha paylaşalım dinleyicilerimizle. Dini Danışma ve Rehberlik kitabı, yardımcı doçent doktor Turgay Şirin'in alanında bir ilki gerçekleştirerek değerli dinleyiciler bu kitap yayımlanmış. Ve nereden bulabilirler peki bu kitabı?
Hocam internette kitapyurdu.com gibi, evet, internet sitelerinden sipariş edilebilir. Hı-hı. Bir de MİM Akademi yayınlarının internet, evet, sitesinden girerlerse temin etmeleri mümkündür.
Evet, bu da bir başucu kitabı olarak kalabilir yanlarında hakikaten. Dine Danışma ve Rehberlik.
Zaten hakikaten öyle hazırladık.
Evet.
Yani baştan sona işte kullanacakları formlara kadar bir el, hı-hı, kitabı gibi.
Evet.
Yani nedirden başlayıp nasıl yapacakları sorusunda cevap vererek hakikaten oldu. Ama tabii mükemmeli vardır. İnşallah, evet, daha iyi, daha güzel çalışmalarla dinleyicilerimizin karşısında oluruz.
İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta dini danışmanlığı konuştuk. Yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocamla. Haftaya tekrar başka bir programda Turgay hocamla birlikte biz de burada olacağız. Erkam Radyo'da Merkez İnsan programında değerli dinleyiciler. merkezinsan@erkamradyo.com internet adresinden, e-posta adresinden bizlere sorularınızı da sorabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
Ben de bu vesileyle tüm dinleyicilerimize hayırlı, huzurlu bir hafta, ömür, sağlıklı, sıhhatli bir hayat diliyorum. Kalplerine hüznün hiç uğramamasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.